Ayrım 9.
Sayfa 77. Aşkı dilim padişaha yazıp da göndermiş olduğu tek mektupta yazılıydı bu. Gözlerimle gördüm. Diğer mektuplarını göndermemek üzere yazıyor zaten. Aşkı dil kısa mektubunda padişahtan bir suretini istemişti. Nevzuhur usulde yapılmış bir suret. Eskiler misali kağıt üzerine yapılmış değil, mürakkalar içerisinde saklanmak üzere değil, yağlı boyayla boyanmış, çerçevelenecek ve istenirse duvara asılacak cinsten. Daha önce kimse ve elbette hiçbir kadını böyle garip bir istekte bulunmamıştı kendisinden. Hayrete düşmüştü Abdülhamit Han. Zaten bu kadın ilk karşılaşmalarında da şaşırtmıştı onu. Hem de nasıl? Benim sevgili sultanım. Bahçeye girdim. Sadece bana ait olan bahçemi. İki yana doğru hafifçe açılarak adeta nezaketle bana yol veren ince çalılıkların arasından süzülerek kendimi gölgelikli bir kuytuda buldum. Yakınlardan martı sesleri geliyor, deniz iyice yakında olmalı. Zaten hafif esintiye yosunların kokusu da karışıyor. Acelem yok. Bu koku, bu rüzgar, bu sesler, bu gölgeler, bu renkler hepsi hürriyet demek. Sahip olanların kıymetini bilemediği, sahip olamayanların en yüksek pahayı biçtiği. İlerliyorum. Saçlarıma takılan yaprakların, ince dalların tadını çıkararak rastgele yürüyorum. Buradaki çiçekler de, yapraklar da saray duvarlarını süsleyen çinlerdekine benzemiyor. Benim gözümde çinlerdeki yapraklar sertlikten yoksun hançerler gibidir. Güya akıcı bir hançer misali, asla gerçek olamayacak şeylerdir. Çırpındıkça birbirini delip geçmekten çekinmeyen, ancak yine de tutsak oldukları o parlak sathı bir türlü delip sahici dünyaya kavuşamayan yapraklar. Koyultulmuş, kenar renkleriyle keskinleşen, beklenmedik hareketlerle kıvrılan, inceldikçe hayali bir kuşun kuyruğuna dönüşen yapraklar. Ya da inanılmaz bir nizam içerisinde dizilmiş, en şiddetli rüzgarın bile kıpırdatamayacağı yapraklar. Zamanın ötesinde güzelliklerin sabitlenip sonsuza uzandığı bir dünyanın olmayan renklerine boyanmış yapraklar. Ve o yaprakların doğurduğu hakikat üstü fevkalade çiçekler. Evet, çimlerdeki o emsalsiz ve kusursuz güzelliğin benim ruhumda, hudutları sevmeyen ruhumda niçin böyle tedirginlik uyandırdığını düşünürüm zaman zaman. Renkleri solmaktan muaf, değişmezliğin kıskacındaki şekilleri hep mükemmel olan, mükemmel kalan çiçekler. Öte taraftan bir karışlık genişliğin tekrarına mahkum, bu tekrarın örtülemez çizgisiyle kesilen ve yine de bu kaçınılmaz kusuru mazur gösteren ihtişamdaki çiçekler. Benim gönlümün çiçekleri ise tomurcuk iken açılan, bir müddet sonra da solan çiçekler. Ama her solanın yerinde yenisi bitiyor. Bu bahçede vakit geçirmekten bıkmıyorum hiç. Büyük atası Fatih Sultan Mehmet Han yaptırmıştı suretini ilk kez. Duymuştu bunu benim efendim. Bu emsalsiz hükümdar, Konstantiniyye'nin Fatihi, ne çok mevzuya hevesli, ne çok mevzuya meraklıydı. Kimse bilmiyordu onun o Venedikli ressama böyle poz verip vermediğini. Asırların öncesinde kalmış bir sırdı bu. Ancak suretini beğendiği muhakkaktı. Frank imparatorlarının kibirli suretleri misali, onlardan da gururlu, onlardan da kurumlu dururmuş o suretinde, bir süslü kemerin altında, iki yanında üst üste üçer frank misali taç. Böyle nakletmişlerdi efendime tarihçiler, söylene gelmiş bu hikayeyi, o da aynen bana anlatmıştı. Bu suretin nerede olduğu ise kimselerin malumu değildi. Rivayetler mevcut idi tabii. Oğlu Sultan Bayezid'in hoşlanmadığı, bezin üzerine itinayla nakşedilmiş bu suretten nasıl kurtulacağını uzun uzun düşündüğünü de anlatırdı padişaha bir müsahibi. O da büyüklerinden duymuş, onlar da başkalarından. Ancak hiçbir yere yazılmamış, kaydedilmemiş. Babasının suretinin duvara asılı durmasını tasvip etmeyen Bayezid Han, o muazzam sureti uzaklara yollamış olmalıydı. Güya bir hediye gibi asırlar önce. Bayezid Han, pederin o yağlı boyayla boyanmış, İki yanında taçlarla bezenmiş heybetli suretinden böylece kurtulmuştu. Ama kağıtların üzerine nakşolmuşlara dokunamamıştı. Mürakkercilerin üzerinde duran, babasını olanca ihtişamıyla tasvir eden resimler muhafaza edilmişti. Sonraları ise kimseler mani olamamıştı bu arzuya, Osmanlı hükümdarlarının kendi suretlerini kağıda nakşettirme azmine. Şemailnamelerin müzeyyen yaprakları onlarla dolup taşmıştı. Osmanlı soyunun sahipleri bütün hususiyetleri sayılıp dökülerek nakşolmuşlardı kağıtların üzerine birbirini takip ederek. Şimdi ise artık yine o yağlı boya suretler zamanı gelmişti. Hem de ne gelme, koca koca, boy boy. Zaten sabık Mustafa Han da severmiş kendini büyük tablolar üzerinde görmeyi, seyretmeyi. Has odasında bunları duvara asmak üzere sağlam çiviler çaktırmış duvarlara ve kimin ne dediğine kulak asmadan astırmış resimlerini, tıpkı Avrupa saraylarındaki gibi. Benim ışığım, suyum, nefesim. Birisi için dua etmek, onun iyiliği için karşılıksız yakarmak, onu sevmenin en samimi nişanesidir. Bunu ancak yaşayanlar anlayabilir. Senin için yakarıyorum Yaradan'a, dua ediyorum padişahım. Sanki ruhum bedenime sığmıyor, ruhum bedenimi zorluyor, adeta tartaklıyor. Bundandır ki hiçbir yerde huzur bulamıyorum. Hep bir bekleyiş içindeyim ama neyi bekliyorum? İçimde, derinimde yalnız benim duyduğum bir gürültü, bir gümbürtü. Bunları yazmazsam daha korkunç olacak halim, neyse ki yazıyorum durmadan. Sense kendi suretini yaptırıyorsun mütemadiyen. Kendini unutturmamak için sanki ve kendini görmek istediğin gibi göstermek üzere. Yoksa ölüm korkunu yenmek için midir bu tavrın? Senden benim için de bir tane yaptırmanı istedim sonunda. Eminim bu suretin üzerine en fazla titreyecek olan benim. Senden suretini isterken yazdığım o kısa mektubu haremdeki tek dostum Sümbül Ağa vasıtasıyla yollarken çok tuhaf hissettim kendimi. Daha önce sana onca mektup yazıp da yollamadığımdan. Sahibine yollamaya niyetlenmediğim mektuplar. Sanki birileri okuyor onları yine de. Sen değil ama. Zaten sen okusan büyü bozulur, her şey alt üst olur. Bunu istemem. Bu garip beklentidir. Bu garip hasrettir beni besleyen, bana yazdıran. Gözyaşı dökmeyeceğim. Seni çok özlüyor olsam da. Kendimi teslim etmeyeceğim biçareliğin karanlığına. Sultan Abdülhamit Han da ağabeyi Mustafa Han gibi kendini resmedilmiş görmekten pek keyif almıştı ve yağlı boyayla yapılan suretlerini çoğaltmak istedi. Benimle istişare etti bu mevzuda, en güvendiği bendesiyle. Bu arzusunu böylesine samimiyetle başka kimseye açmayı münasip bulmamıştı. Ben de yüreklendirdim onu naçizane. Evet, bu adamın sureti kalmalıydı yeryüzünde. Bedeni yok olup gittiğinde de. Hayatımı değiştiren bu adamın, bana o teklifi yapıp kaderime çılgın bir istikamet veren bu adamın, bana her şeyi, zenginliği, gücü, kudreti ve dostluğu veren ama karşılığında cehennemi bir fedakarlığı talep eden bu adamın ve itaat ettiğim bu adamın. Bu itaati izah için kendi kendime bin bir çeşit bahane bulsam da. Hülasa, hayatıma yepyeni ve cennet kılıfında cehennemi bir şekil biçen bu adamın. Osmanlı tahtını devraldığında beni yanından ayırmak istemeyen ve böylece iç hanesine davet buyuran bu misal bir şeref ve bu misal bir imtiyaz karşılığında da beni geri dönüşü olmayan bir yola sokan adam. Severek nefret ettiğim, nefret ederek sevdiğim. Bu iç hanede hizmet görenlerin, alemin hükümdarına en yakın olanların, ona en mahrem hizmetleri sunanların itibarının herkesten çok oluşu, bu üstünlüğün cazibesine dayanamayarak mı kabul etmiştim bunu? Yoksa sultana duyduğum bağlılığın da epey bir payı var mıydı? Katiyetle söylemek ne mümkün? Bu mesele zihnimi ebediyete kadar meşgul edecek mutlaka. Suretini çeşitli satırlarda tespit ettirmesini, eski boyalarla renklenen kitap sayfalarından yağlı boya denen o kokulu maddeyle renklenen gerilmiş çuval bezlerine kadar. Kendi kendime itiraf etmesem de Yaradan'ın bu adamı, alem padişahını, böylesine güzellikten uzak kıldığını göstermek fikriydi beni cezbeden. Bu garip çirkinliğe şahit olmalıydı alem ve bu çirkinliğin içindeki güzelliğe de, iyiliğe de. Acaba bir de kendi suretimi de bir kerecik olsun yaptırtmak hayali miydi beni harekete geçiren bilmem. Ola ki bir an yan yana duracak olan bu iki sureti temaşa eden kişilerin seneler seneler sonra ikimizi kıyaslayıp o kaçınılmaz neticeye varacaklarını, benim yakışıklı yüzümü onun çirkin yüzünün yanında daha da yakışıklı bulacaklarını tasavvur etmem miydi onu teşvik edişimin sebebi bilemem. Her ne hal ise pek çok sureti yapıldı efendimin. Frenk ustalar geliyordu hükümdarın suretini yapmaya ve proje diyorlardı bunun adına. Bir yandan da yerli ustalar zapt ediyordu onun suretini kağıt üzerinde çeşit çeşit. Refail Usta, önceki padişahın saltanatında da eserler vermiş olan bu saray ressamı, hükümdarın siparişlerine yetişemez olmuştu bu ara. Kimi suretinde bir tahtta oturuyordu sultan, kimin de omuzlarına kadar görünüyordu, bazısında ise bağdaş kurmuş, rahatça kurulmuştu sedire. Evet, seneler sonra bakanlar da tanıyacaktı onu, bilecekti nasıl biri olduğunu, tarih savup atamayacaktı onu kolay kolay, tahrip edemeyecekti hatırasını. Sultanın kapkara, kalın, yay biçimli kaşlarıydı yüzünde dikkati çeken. Geniş bir alın ve gözlerinin hayli üzerine yerleşmiş kaşlar, öyle ki gözüyle kaşı arasındaki alışılmamış mesafeyle sanki hep şaşkınmış gibi duran bir surat. Uzun bir burun, yanakları ile çene ise kapkara sakalla iyice kaplanmış. O koyu sakalın arasından al bir yarık gibi görünen dudaklarsa gülümsemeye çalışırken muvaffak olamamış sanki. Çekicilikten uzak bir yüz aslında. Ancak o derin bakış hepsinin üzerine bir örtü çekiyor. Öyle bir hüzün yerleşmiş ki o kara gözlere, geniş göz kapaklarının altında yarı kapalı duran gözlere, sanki bir koca imparatorluğun tüm sırları, tüm dertleri kendine yer bulmuş burada. Geride korkularla yüklü, upuzun bir kafes yaşantısının o kök salmış karanlık aksi en tehditkar anılarla salınır durur. Bir de bu dünyaya hayret eder bir ifadeyle neredeyse çaresiz. Benim çaresizliğimin bir başka çeşidi ola ki. Haşmetli hünkârım, ne mutlu sana. Son şehzadenin doğumu yine şenliklerle kutlandı. Ama ilkinde olduğu kadar depdebe istememişsin. Maskaralar lüzum yok demişsin. Anladım. Nakşibendi Sultan'dan olan ikinci oğlun o. İlkinin küçük yaşta çiçek hastalığından vefatı pek kederlendirmişti seni. Mahmut adını verdiğim bu şehzadenin bahtının pek açık olacağını, istikbalde muazzam bir hükümdar olarak tahtını devralacağını ve Osmanlı Devleti'ne azim hizmetlerde bulunacağını müjdelemiş kahinler. Sen kahinlere pek pabuç bırakmaz görünürsün. Ancak bazı pek merak ettiğim meseleleri onlara gizlice sorduğunda malumumdur. Sümbüla nakleder bana. Bir yolunu bulup oğulcuğunu gördüm. Nedense bu bebenin evlatların arasında ayrı bir yeri olacakmış gibi geldi içime. Nazından geçilmeyen itibarlı kadının Nakşidil'in etrafında dolanan cariyelerin sayısı pek çoktur. Pek de azametlidirler ya, padişahın en kıymetlisine hizmetle vazifeli olduklarından bu kıymetten pay çıkarırlar kendilerine. Her ne hal ise içlerinden biri can dostumdur. Beni şehzadenin altın beşiğinin başına götürüverdi. Baktım, bütün sarayın dilinde dolaşan o şahane beşikte sallanıyordu Şehzade Mahmut. Başında dadısı, bana şüpheci nazarlar fırlatan, çocuğu korumak için canını vermeye hazır. Bense sıradan tabir edilebilecek bir cariyen, her ne kadar gözdeler koğuşunda bir yerim olsa da. Sana olan derin aşkımı nereden tahmin edecek, sana ait olan herhangi bir şeye, hele ki evladına bir zarar vermeyi aklımın ucundan geçirmeyeceğimi nereden bilecek o? Bu beşiği mahsus bu kıymetlinden, Nakşidil kadından doğacak evladın için ısmarladığı söylenir sevgili padişahımın. Duyduğum odur ki masraftan kaçınılmaya diye buyurmuşsun her zamanki tasarrufundan istisna olarak. Sahiden de pek muhteşem bir beşik imiş. Tam senin şehzadene layık. Ceviz ağacından yapılmış iskeleti pek hünerli bir imalatla altın suyuna batırılmış, gümüş tabakalarla kaplanmış. Ve o yaldızlanmış kaplamaların üzerine elmastan, zümrütten, yakuttan sıra sıra güller işlenmiş. Böylece gönül açıcı bir çiçek bahçesi beşiğin yuvarlak hatlarını dolanıp bütün sathına yayılmış. Bir kokusu eksik. İçinde ise kara saçlı, kara gözlü bir bebek. Tıpkı sana benzer sultanım. Kaşları bile şimdiden seni andırır, yay misali. Sırmalı asumani ipek yorganının altında kıpır kıpır. Kim bilir neler bekler onu, senin soyunun devamını. Bana sıkça hikaye ettiği o ilk hatıralarda gizli olmalı efendimin yüzündeki bu çaresizlik ifadesi. Yine hayal meyal anımsadığı o yaz sonu, hep o yaz sonu. Eylül'ün serinlemeye yüz tutmuş o gecesinde, önce saray bahçelerinin dışından gelen o garip uğultular susmuş. Sonra yatağından kaldırılıp anasının kollarından güç alarak uyku sersemi yürüyüşü, birbirine dolanan ayaklarını hatırlıyor nedense en çok. Kalabalık içinde bir başka odaya nakledilişi, tanımadığı bir yer, epey dar ama yine sarayın içinde. Yanında ağabeyleri de var, hepsi ağlıyor. Neden ağladıklarını sonradan anlayacak küçük şehzade. Bunun ne kadar uzun sürecek bir ağlayış olacağını asla tahmin edemezdi o zaman. Neredeyse tüm yaşamını kaplayacak. Padişah babasını, koskoca haşmetli Ahmet Han'ı da bir kez ağlarken görmüştü. Ve karanlık. O günlerden en çok hatırlanan hep karanlık. Hatırlarım. Ben bu hayata dahil olduğum zamanlarda da değişen bir şey yoktu. Küçücükken hayatımın öncesinden en ufak bir hatıram olmayacak kadar küçükken oradaydım hep. Efendim ise senelerdir oradaydı. Beni yanına, hizmetine verdiklerinde. Kafesteki şehzadelerin oyalanacağı bir çocuk. Şaşkın, ürkmüş, kaybolmuş gibi o kalabalıkta titreyip duran ve pek çabuk büyüyen ister istemez. Evet, aslında gün ışığı girerdi yüksekteki pencerelerden, akşamları da kandiller yakılırdı yakılmasına. Ama havada bir karanlık asılıydı sanki. Kafes denen bu yerdeki insanların içine işlemişti karanlık. Umutsuzluğun, hayal kırıklığının ve en çok da korkunun karanlığı. İşte içine işlemiş bu karanlığı dön dolaş hep zihnine hücum eden, bir türlü unutamadığı bu karanlığı def etmek istercesine parlak elmaslar takınır şimdi Padişah Efendimiz. Soygucunda en nadidelerini bulundurur, başını bu en nadide elmaslarla bezemeye layık görür ancak. Hele hazineye dahil oluşunun üzerinden bir asırdan fazla geçmiş olan şu kaşıkçı elması, tam arzu edilen parlaklığı sağlamak için biçilmiş kaftandır. Sultan Abdülhamid'in ata yadigarı hazinesini açtırıp bir bir incelediği günlerden bir gün aklına takılmıştır onu alıp da başına takmak. Hemen kuyumcu başına buyurup kaşıkçının çevresine pırlantalar dizdirtişini de yine keyifle hatırlar hep Abdülhamid Han. Koca taşın biçimi daha bir ortaya çıkmıştır iki dizi pırlantayla çevrilince. Her takışında tüm bakışlar üzerine takılır elmasın. Bununla suretini yaptırıp kendinden sonrakileri de bu görkemi ulaştırmak. Bu görünüşü yalnızca şenliklerde, törenlerde sergilemekle yetinmemek. Bu ihtişama uyacak çaprazları yaptırmak ayrı bir ihtimam ister. Kaftanın iki yakasını bir araya getiren ilmekler genişleyip elmaslardan sıralar haline gelmiştir artık. Kaftanın göğüs kısmını tamamen kaplayan sıralar. Ya belindeki atlas kuşağın kıvrımları arasına sokulu hançerin ışıltısını nasıl vermeli yağlı boyayla? Kıvrık kabzası da yalnızca baş tarafı görünen kını da tümüyle elmastan, bu silme elmas görüntüsünü vermek kolay değil. Sultan tümüyle öylesine göz alıcı ki insan bir an baksa gözleri kamaşır, sanki güneşe bakmış gibi olur. Kaşıkçıyı başka ihtişamlı sorguçlar izleyecek, peş peşe sıralanan. Ve yağlı boya suretler peş peşe ısmarlanan. Gönlümün ışığı devletim, benim çocuğum olmadı. Senin mübarek yatağında geçirdiğim o ateş dolu, arzu dolu zamandan böylesi bir müşahhas hatıra kalmadı bana. Buna çok kederlendiğimi zannetmeyesin. Aksine yüreğimi ferahlatan bir tevekkülle karşıladım. Böylesi münasipmiş dedim. Sadece seni bir de ben sevindirip Babalığın gururunu tattıramadım diye yandım, o kadar. Ve sana sual etmek isterim. Neden Mahmut adını verdin bu şehzadene? Babanın saltanatı devrettiği sultanın adı. Bir çeşit meydan okuma mıydı bu yoksa? Gönlünü en sıkıca bağladığın, gönlüne en derinden nakşettiğin kadınından doğan erkek evladına bu adı, pederin Ahmet Han'ın biat ederek tahtını terk ettiği, seni seneler senesi kafese kapatan, çocukluğunu, gençliğini kafeste geçirten padişahın adını layık görmende bir hususi sebep aramalı mı? Bunu çözemedim. Sana sormak ise nasip olmadı. Bir de mahlas vermişsin bu şehzadene adli diye. Sanki onu adalet dağıtan bir hükümdar olmaya hazırlar, davet eder gibi ki bu her evladına yaptığın mutat tasarrufun değildir. Demek ki mahsus ümitlisin bu Mahmut Şehzade'den, adli Mahmut'tan. Temenni ederim ki ümitlerin boşa çıkmaya, hiç olmazsa tahtını devralmaya can atan yeğenin Selim'den sonra saltanat Mahmud'a nasip ola. Efendimin derdi pek çeşitlidir, bilirim. Bana bu sadık bendesine açılır zaman zaman. Zaten bunun için ısrarla istememiş miydi beni yanına, yanı başına tahta ilk çıktığı günlerde? Herkes Osmanlı mülkünün sahibi olan bu cihan tahtında oturan hükümdarı zorluklardan asude zannederse de hakikat bu değildir. Aksine benim devletli efendim memleketteki her çetin meseleyle alakadardır. O şaşalı suretin arkasında günlerinin çoğunu bizzat çareler aramakla geçiren bir insan vardır. Efendimin ziyankarlıktan hiç haz etmediğini de bilirim.